Andrei Platonov, Kum Öğretmeni. Seslendiren Akın Altan. Astrahan ilinin kumlara gömülü, kuytu, küçük bir şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Maria Narishkina, güçlü adeleleri, sağlam basan ayaklarıyla delikanlıyı andıran genç ve sağlıklı bir insandı. Maria Narishkina, tüm bu serveti yalnızca ebeveynlerine değil, savaşın da devrimin de kendisine neredeyse hiç ilişmemiş olmasına da borçluydu. Çölümsü, kuytu vatanı, kızıl ve beyaz orduların yürüyüş rotalarının dışında kalmış, pilinci ise sosyalizmin artık kemikleştiği devirde gelişmişti. Öğretmen baba küçük kızının çocukluğuna kıyamamış, yetişmekte olan zayıf kalbinde iyileşmeyen, derin yaralar açmak istememiş ve izah etmemişti ona olayları. Maria, çılgın bir coşkuyla babasının coğrafya kitaplarını okuyordu evinde. Hazar boyu eyaletinin hafif bir rüzgarda bile dalgalanan kumluk bozkırlarını, İran'a giden deve kervanlarını, kum tozundan sesi kısılan yanık tenli tüccarları görüyordu. Çöl onun vatanı, coğrafyaysa şiiriydi. 16 yaşındayken babası onu Astrahan'a pedagoji kursuna yazdırdı. Tanınan, değer verilen biriydi orada ve Maria Nikiforovna kursiyer oldu. Aradan 4 yıl geçti. Ömrün bu en tarife gelmez yıllarında tomurcuklar patlar genç insanın göğsünde. Kadınlık ve bilinç çiçek açar, yaşam fikri oluşur. Tuhaftır, bu yaştaki bir gence ıstırap veren kaygılarının üstesinden gelmesi için yardımcı olunmaz hiçbir zaman. Hiç kimse şüphe rüzgarlarıyla çalkalanan, büyüme depremiyle sarsılan incecik gövdesine destek çıkmaz ağacın. Fakat günün birinde gençlik, korunmasız olmaktan çıkacaktır. Elbette Maria da aşık olmuş, kaçmayı düşünmüştü. Bu acı su, büyümekte olan her yaşamı beslemiştir. Fakat hepsi de geride kalmıştı. Maria öğrenimini tamamladı. Genç kızları bir salonda topladılar. İl Halk Eğitim Dairesi Başkanı, sabırsız varlıklara gelecekteki sabırlı çalışmalarının yüce anlamını açıkladı. Kızlar konuşmayı belli belirsiz anlayarak dinliyor, gülümsüyorlardı. Onların yaşlarında içindeki gürültüye kapılır insan. Dış dünya alabildiğine çirkinleşir. Çünkü ışık saçan gözlerle bakılır ona. Maria Nikiforovna uzak bir bölgeye, Ölü Orta Asya çölü sınırındaki Hoşutova köyüne öğretmen olarak atandı. Kendisini Hoşutova yolundaki insansız kumların ortasında bulduğunda kederli, uyuşuk bir duygu sarmaladı gezgin Maria Nikiforovna'yı. Sessiz bir Temmuz öğlesiydi. Önünde ıssız bir manzara uzanıyordu. Güneş, meşhum gökyüzünün yükseklerinde yanıp kavruluyor, kızgın kum tepeleri uzaktan alev alev yanan ateşler gibi görünüyordu. Ortalarında kabuğu kefen beyazı bir tuz gölü vardı. Derken çölde ani bir fırtına çıktı. Güneş yoğun, sarımsı löz tozundan sönükleşti ve rüzgar inleyen kum yığınlarını hışırtılarla kovalamaya başladı. Rüzgar kuvvetlendikçe kum tepelerinin başları daha da koyu tütüyor, hava kumla doluyor ve bulanıklaşıyordu. Vakit gün ortası. Gökte bulutsuz olduğu halde güneşin konumunu tespit etmek imkansızlaşmıştı. Parlak gün, karanlık, aylı bir gece gibi görünüyordu. Maria Nikiforovna ilk kez gerçek bir fırtınayla yüzleşmekteydi çölün derinliklerinde. Akşama fırtına dindi. Çöl eski görünümünü kazandı. Başları tüten kum tepelerinin kıyısız denizi, bezdirici kuru boşluk ve ardında yaşamın çınlamalarıyla dopdolu, ıslak, genç, yorulmak bilmez toprağın hissedilen varlığı. Hoşutova'ya 3. günün akşamında vardı Narishkina. 10, bilemedin 20 haneden oluşan bir köy. Taştan bir ilçe okulu ve seyrek çalılıklarla karşılaştı. Derin kuyuların çevresinde söğütler. Kuyular onun vatanında en kıymetli yapılardı. Yaşam sızdırırlardı çöle. Açılmaları için büyük emek ve akıl gerekirdi. Hoşutovo neredeyse bütünüyle kumun içine gömülüydü. Sokaklarda Pamir'in yaylalarından gelen un ufak, beyazımsı kumdan kürtünler yığılıydı. Kum, evlerin pencere önlerine kadar geliyor, avlularda tepeler oluşturuyor, insanların nefeslerini kemiriyordu. Her yerde kürekler duruyordu ve köylüler, bostanları kum yığınlarından temizlemek için her gün çalışıyorlardı. Maria Nikiforovna zorlu ve aslında gereksiz bir emek, suskun bir yoksulluk ve boyun eğmiş bir çaresizlik gördü. Çünkü kum temizlenen yerlere tekrar dolu veriyordu. Yorgun, aç köylü, çok kereler hınçlanmış, çılgınlar gibi çalışmış ama çölün güçlerine yenilmiş, cesaretini yitirmişti. Ya birinin mucizevi yardımını ya da ıslak kuzey topraklarına yerleştirilmeyi bekliyordu. Maria Nikiforovna okula bağlı odaya yerleşti. Suskunluktan ve yalnızlıktan sersemlemiş ihtiyar bekçi, eve geri dönen kızına sevineceği gibi sevindi ona ve sağlığına acımadan evini yerleştirmek için koşturmaya koyuldu. Okulu iyi kötü donatıp, ilden en gerekli şeyleri getirtip, 2 ay sonra eğitime başladı Maria Nikiforovna. Çocuklar dersleri aksatıyordu. Bir derse 5 kişi, sonrakine 20 kişi birden geliyordu. Çölde yaz kadar azgın geçen kışın başlarıydı. Diken gibi batan kumla karışık, korkunç kar fırtınaları uğulduyor, köy evlerinin tahta panjurları çarpılıyordu. İnsanlar adam akıllı suskunlaşmıştı. Köylüler sefaletten kederlenmişti. Çocukların ne üstlerine ne ayaklarına giyecek bir şeyleri yoktu. Okul sıkça hepten tenhalaşıyordu. Köyde ekmeğin sonu gelmek üzereydi ve çocuklar Maria Nikiforovna'nın gözünün önünde zayıflıyor, masallara ilgilerini kaybediyorlardı. Yılbaşına doğru 20 öğrenciden ikisi öldü. Kıpırtılı, kumdan mezarlara gömdüler onları. Narişkina'nın sağlam, neşeli, yürekli doğası kaybolmaya ve sönmeye başlamıştı. Uzun akşamlar, asırlar gibi gelen boş günler boyunca oturuyor ve ölüme mahkum bu köyde ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Aç ve hasta çocuklara bir şey öğretemeyeceği açıktı. Köylüler okula karşı kayıtsızdı. Bulundukları durumda ona ihtiyaçları yoktu. Her kim kumların hakkından gelmelerine yardım ederse peşinden gitmeye razıydılar. Okulsa bu yerel köy meselesinin dışında duruyordu. Derken Maria Nikiforovna birden anlayıverdi. Okulda başlıca ders kumla mücadele, çölü canlı toprağa çevirme sanatı olmalıydı. O zaman köylüleri okulda topladı ve onlara niyetini anlattı. Köylüler inanmadılar ama hayırlı bir işe soyunduğunu söylediler. Maria Nikiforovna, İl Halk Eğitim Dairesi'ne uzun bir dilekçe yazdı. Köylülerden imza topladı ve ilin yolunu tuttu. İlde ona anlayışlı davrandılar ama bazı ricalarını geri çevirdiler. Kum bilimi için özel bir öğretmen atamak yerine eline kitaplar tutuşturdular ve kum işini kendisinin öğretmesini öğütlediler. Yardım için de bölge tarım uzmanına başvurmalıydı. Maria Nikiforovna güldü. Tarım uzmanı 150 vers kadar uzakta oturuyordu ve hiçbir zaman Hoşutovo'ya gelmezdi. Ona gülümsediler. Konuşmanın bittiği ve veda vaktinin geldiği anlamında elini sıktılar. 2 yıl geçti aradan. İlk yazın sonunda Maria Nikiforovna büyük emeklerle köylüleri her yıl gönüllü toplu çalışmalar düzenlemeye ikna etmişti. İlkbaharda 1, sonbaharda 1 ay. Daha ilk yılın bitiminde Hoşutovo'yu tanımak olanaksızdı. Söğütler, sulanan sebze bahçelerinin çevresinde koruyucu yemyeşil sıralar oluşturuyor, çöl rüzgarlarının geldiği taraftan uzun şeritler halinde Oshitovo'yu kuşatıyor ve sevimsiz bostanları rahatlatıyordu. Maria Nikiforovna okulun yanında bir çam fidanlığı oluşturmayı, böylece çölle kararlı bir savaşa girişmeyi düşünüyordu. Köyde çok arkadaşı vardı, özellikle de ikisi. Nikita Gavkin ve Yermolay Kobozev. Yeni çöl dininin gerçek peygamberleriydiler adeta. Maria Nikiforovna çamlarla çevrelenen ekinlerin iki misli, üç misli ürün verdiklerini okumuştu. Çünkü ağaç kar nemini muhafaza ediyor ve bitkiyi kızgın rüzgarın hışmından esirgiyordu. Söğüt bile otları, ürünleri fazlasıyla çoğaltmıştı ki çam daha güçlü bir ağaçtır. Oshitovo ezelden beri yakıt sıkıntısı çekerdi. Neredeyse sırf leş kokulu tezek ve inek gübresiyle ısınırdı insanlar. Şimdi Söğüt, köy halkına yakıt da kazandırmıştı. Köylülerin hiçbir yan gelirleri yoktu ve bitmez tükenmez bir para sıkıntısı çekerlerdi. Aynı Söğüt, köy halkına dallarını sunmuştu. Sepetler, kutular yapmayı öğrendiler ondan. Özel yeteneği olanlarsa sandalye, masa ve sağlam mobilyalar. Köy ilk kış 2000 ruble ek gelire kavuşmuş oldu. Oshitovo yerleşimcileri daha rahat ve tok yaşamaya başlamıştı. Çölse yavaş yavaş yeşilleniyor, daha sevimli bir hal alıyordu. Maria Nikiforovna'nın okulu yalnızca çocuklarla değil, öğretmenin kumluk bozkırda yaşama hikmeti üzerine derslerini dinlemeye gelen yetişkinlerle de doluyordu. Maria Nikiforovna bütün tasalara rağmen kilo almıştı. Çehresinde gelinlik kız çizgileri belirmişti daha bir. Maria Nikiforovna'nın Oshitovo'da geçirdiği 3. yılın Ağustos ayında felaket geldi çattı. Bütün bozkır yanıp kül oldu. Yalnızca çam ve söğütler yeşil kaldı. Oshitovo'lu ihtiyarlar o yıl köyün yakınlarından sürüleriyle birlikte göçebelerin geçeceğini biliyordu. Her 15 yılda bir çöl üzerindeki göç halkalarını tamamlamak üzere buradan geçerlerdi. Bu 15 yıl içinde Oshitovo bozkırı dinlenirdi ve işte göçebeler halkalarını tamamlamışlardı. Dinlenen bozkırdan koparabileceklerini toplamaya geleceklerdi tekrar. Fakat göçebeler nedense gecikmişti. Bahara yakın bitkiler iyi kötü tutunurken gelmeleri gerekirdi. Her halükarda gelecekler, diyordu ihtiyarlar. Felaket yakın. Maria Nikiforovna tam olarak anlayamıyor ve bekliyordu. Bozkır çoktan ölmüştü. Kuşlar gitmiş, kaplumbağalar yuvalarına saklanmış, küçük hayvanlar kuzeydeki doğal su bitkilerine göçmüştü. 25 Ağustos günü Oshitovo'ya uzaktaki bir söğütlükten bir kuyu açıcı geldi ve damları dolanıp tahta panjurları çalmaya koyuldu. Göçebeler geldi! Rüzgarsız bozkır tütmekteydi ufukta o an. Binlerce göçebe atı koşuyor, sürüleri tepiniyordu. 3 gün sonra ne söğütlerden ne çamlardan hiçbir şey kalmamıştı geriye. Göçebelerin atları ve sürüleri her şeyi kemirmiş, ezmiş, kırmıştı. Su kaybolmuştu. Göçebeler geceleri hayvanlarını köyün kuyularına salmış ve suyu son damlasına kadar boşaltmışlardı. Oshitovo donup kalmıştı. Yerleşimciler birbirine sokulmuş susuyorlardı. Yaşamındaki bu ilk gerçek kederden bitkin düşen Maria Nikiforovna, genç öfkesiyle göçebe reisinin yanına gitti. Reis onu sessiz ve kibarca dinledi, sonra şöyle dedi. Ot az, insan ve hayvan çok, yapacak bir şey yok, küçük hanım. Oshitovo'da göçebelerden çok insan olursa bizi bozkıra, ölüme gönderirler. Ve bu da ancak şimdiki durum kadar adil olur. Ne biz kötüyüz, ne siz. Ama ot az. ne kadar ah etse de taraflardan biri ölmek zorunda.
Yine de alçaksınız, dedi Narişkina. Biz 3 yıl çalıştık. Sizse 3 gün içinde telef ettirdiniz ekinlerimizi hayvanlarınıza. Sizi Sovyet iktidarına şikayet edeceğim. Yargılanacaksınız.
Bozkır bizimdir, küçük hanım. Ruslar ne diye geldiler? Aç olup da vatanının otunu yiyen suçlu değildir. Maria Nikiforovna içten içe reisin akıllı olduğunu düşündü ve hemen o gece ilçeye gidip ayrıntılı bir rapor verdi. İlçede onu dinleyen Halk Eğitim Dairesi Başkanı şöyle dedi. Biliyor musunuz Maria Nikiforovna? Galiba artık Hoşutovalılar sizsiz de idare edebilirler.
Nasıl yani?
Diye sordu Maria Nikiforovna hayretle. Ve bu başkanla kıyaslanamayacak kadar akıllı göçebe reisini düşündü elinde olmadan. Şöyle, halk artık Hunlarla mücadele etmeyi öğrendi. Ve göçebeler gittiğinde tekrar söğüt ekmeye başlayacaktır. Ya siz Saputa'ya geçmeye ne dersiniz?
Saputa da neyin nesiymiş?
Diye sordu Maria Nikiforovna. Saputa da bir köydür, dedi başkan. Fakat orada Rus yerleşimciler değil, kondurulan göçebeler oturuyor. Her yıl sayıları biraz daha artıyor. Saputa kumu çimliydi ve işlenemiyordu. Korktuğumuz şu, ezilen kumlar Saputa'nın üzerine yürüyecek. Halk yoksullaşacak ve tekrar göçmeye başlayacak.
Benim bununla ne ilgim var peki?
Diye sordu Narişkina.
Neyim ben? Göçebe terbiyecisi mi?
Dinleyin beni Maria Nikiforovna, dedi başkan ve ayağa kalktı genç kadının karşısında. Eğer siz Maria Nikiforovna Saputa'ya gitseydiniz ve oraya yerleşen göçebelere kum kültürünü öğretseydiniz, o zaman Saputa başka göçebeleri de çekerdi kendisine. Yerleşenlerse geri dağılmazdı. Şimdi anlıyor musunuz beni, Maria Nikiforovna? Rus yerleşimcilerin ekinleri de giderek daha seyrek kırılırdı. Bu arada Saputa'ya gidecek bir hanım adayı çoktandır arıyoruz. Sapayar, uzak. Kimse kabul etmiyor. Ne dersiniz bu işe, Maria Nikiforovna? Maria Nikiforovna düşüncelere daldı.
Sahiden de gençliğimi bu kum çölüne, vahşi göçebelerin arasına gömüp, söğüt çalılarının içinde mi ölmem gerekecek? Bu yarı ölü çöl ağacını, adıma dikilen en güzel anıt, yaşamımın en yüce onuru olarak mı göreceğim?
Ya kocası? Yol arkadaşı nerede? Sonra Maria Nikiforovna ikinci kez akıllı Halim göçebe reisini, göç kabilelerinin zorlu ve derin yaşantısını anımsadı, kum tepeleri arasına sıkışmış 2 halkın çıkışsız yazgısını anladı ve olumlu yanıt verdi.
Peki, kabul ediyorum. 50 yıl sonra ihtiyar bir kadın olarak gelmeye çalışacağım yanınıza. Kumlardan değil, ormanlık bir yoldan geleceğim. Sağlıcakla kalın. Bekleyin beni.
İlçe Halk Eğitim Dairesi Başkanı şaşkınlık içinde yaklaştı ona. Siz, Maria Nikiforovna, koca bir halkı yönetebilirdiniz. Bırakın okulu. Çok sevindim. Size acıyorum biraz ve nedense utanıyorum. Fakat çöl, geleceğin dünyası olacak. Korkacak bir şeyiniz yok. Çölde ağaç yetiştiğinde İnsanlar da asilleşecektir. Her şey gönlünüzce olsun.
Son.